Ayrım 3.
Ayasofya'da tramvaydan inince Ayşe'nin iki tarafından kalabalığı yarmaya, insan kesafetini delmeye çok çalıştık. Bahçenin önünde parmaklığa bir aralık sıkıştık. Karşıya baktım. Sultanahmet Rüştiyesi ve sıra binaların üstü salkım salkım insan dolu ve tramvay caddesinden koyu bir halk cereyanı, ayak seslerini mübalağa eden bir sessizlik içinde aşağıya akıyordu. O gün asıl Türkiye'yi ben ilk defa gördüm. Karanlık bir sır olan İstanbul'un arkası, asıl mahalleleri ağzını açmış, sükkanını dökmüştü. Birçok ihtiyar kadın, birçok ihtiyar erkek gördüm. İstanbul'un abuz, samit ve görünmez ihtiyarları. Arkalarında hangi zamana ait olduğu bilinmeyen garip setreler, redingotlar içinde hafif, buruşuk boyunları yükseliyor, gözlükleri altından yaşlar beyaz sakallarını alenen akarak ağlıyorlar. İpekli bol çarşafları içinde buruşuk yanaklarına yaşlar akarak nineler geliyor. Sarılı kırmızılı basma entaresinin yeni çarşafından fırlamış, yeminilerinin oyaları görünen küme küme, gözleri kırmızı, yüzleri Fransız ihtilalinde Versailles'e hücum eden kadınlar alayının tablosu gibi o kadar çok kadın var ki, hiçbiri ne önünü ne arkasını görüyordu. Hamal ile genç münevverin, kara gümrüklü işçi, İstanbullu kadınla yüksek ökçeli süslü kadının omuz omuza yüz yüze geldiği bir gündü. Derinliği görülemeyen meydanda müthiş bir insan denizi derin ve sadasız uğultusuyla akıyor, akıyor, yalnız çok kesif olan ortası kımıldamıyordu. Bütün bu canlı deniz üstünde Sultanahmet'in beyaz minareleri hapishane binası yüzüyor gibi yükseliyordu. Binaların üstünden, caminin avlusundaki ağaçlardan salkım salkım insan kütleleri sarkıyor, bunun üstünden beyaz minarelerden uzanan siyah bayraklar bazen halkın başına, bazen beyaz güvercin bulutlu mavi göğe uçuyordu. Sultanahmet Bahçesi'nin parmaklıklarına dayanmış bir ihtiyar, dişsiz ağacı açık, fersiz gözlerinden, sürülmüş tarla gibi buruşan yanaklarına akan gözyaşlarıyla beraber bağıra bağıra ağlıyordu. Ayasofya menfezinden giren herkes uçan Osmanlı bayraklarını siyah görünce dudaklarından bir feryat, kısılmış bir hıçkırık fırlıyordu. Gözleri sürmeli olduğunu en boyalı genç kadınlar bile unutmuş, bütün boyalı yanaklarından yaşlarla akıyordu. Biz büyük bir gayretle kalabalığı yardık. Almanya İmparatoru'nun çeşmesinin basamaklarını çıkmak, oradan nutukları dinlemek istiyorduk. Bu kapalı sert ve sıkı kalabalık ileriye akan zabit ve askerler alayına yol açıyordu. Bunların hep malul asker olduklarını, kiminin tek bacaklı, koltuk değnekli, kiminin bir kolu kesik, kiminin iki gözü kapanmış topal bir arkadaşa tutunarak yürüdüklerini gördüm. Kendimin henüz manasını anlamadığım bu büyük sarsıntıyı, bu kalp ve dimağ zelzelesini en çok onlar anlamıştı. Hepsi itina ile giymiş, tıraş olmuş, hepsi dini bir ayine gider gibi sessiz ve başları önündeydi. Biz nihayet çeşmenin basamaklarına eriştiğimiz zamanda derin bir tekbir sadası bütün insan denizinin sathını titretti. Aşağıdan, yerin altından gibi pes bir ses dalgası emsalsiz, mütehakkim bir güzellikle uzarken, yükseklerden siyah bayrakların beyaz minare direklerinden daha tiz, daha yanık ve daha taze sesler, ihtirasla, isyanla fakat tatlı ve öldürücü bir güzellikte ta Marmara'ya yayılıyordu. Herkes seslerin geldiği yere doğru dalgalandı, döndü. İki beyaz minarenin ortasını mavi havadan bir dekor ayırıyor, önünde asırlık çınarların arasında siyah bayraklar altında siyah ve küçük bir kürsü var. Bütün bu sesler onun etrafından geliyor. Havadaki genç sesler ve yerdeki dedeler, heyetinin derin ve muazzam bir gulgulesi geliyordu. Kürsünün önünde mağlul askerler bir hilal gibi çevrilmişler, bu topraklar üstünde ne zaman yaz, ne zaman bayram olsa onun mihrabında, bu topraklar için parçalanan vücutlarının toplanmasının en tabii bir şey olduğunu bütün İstanbul'la beraber onlar da anlamışlardı. Kendim daha bunun manasını anlamıyordum. Bu müşterek bir sevgilinin cenaze merasimi mi, yoksa muhallet ve kanlı bir düğünün ilanı mıydı? Bilmiyorum. 100.000 insan mucize gibi vücutlarından, vücutlarının binbir alakasından çözülmüş bir oluvermişlerdi. Kalabalığın içinde harp borusu çalınınca ipliğini kırıp koşan asil harp atları gibi ihtilal havasını koklayan bir iki Fransız, siyah millet bayrağının altına, dün karşı karşıya dövüştükleri sakat Türk askerlerinin arasına koşmuşlardı. Ne kürsünün üstündekileri seçebiliyor, ne de ne söylediklerini duyuyorduk. Bazen bir kadının tiz sesi sahrayı yırtıyor, bazen bir erkeğin gür kelimeleri dağılıyor. Yalnız Mehmet Emin Bey'in beyaz başını milli bir aziz gibi, bir evliya gibi seçtim. Askerlere doğru eğilmişti. Alil, askerlerin topun karşısında sükunla duran geniş, alil göğüsleri sarsılıyor, başları eğilmiş yüksek sesle ağlıyorlardı. Ayşe'nin de Cemal ile yanımda yüksek sesle ağladığını duydum ve döndüm. Yüzü bir azap maskesine benziyor, koyu yeşil gözlerinden yaşlar damla damla başlayarak ince billur bir gözyaşı sicimi uzun siyah kirpiklerinin uçlarından yanaklarına akıyordu. Ah beyaz ve güzel memleketim! Bu meydanda birçok imparatorlar ve imparatoriçeler en mutandan alaylar, yarışlar, resmi geçitlerle geçtiler. Fakat bu beyaz ve ezeli meydanı bütün bir milletin gözyaşıyla hiçbir mutantan alay, hiçbir Bizans ve Osmanlı ihtişamı takdis etmedi. Yeni Türkiye'yi doğuran esrarlı ve ilahi ruh mu bu merasimi bu millete öğretti? Yoksa İzmir'in zümrüt yamaçları, altın meyveleri, balakan bağları üzerinden geçen kan ve ıstırap kasırgası mı burada tekerrür ediyor? Bir aralık kürsünün kenarında denizin dibinden gelir gibi sesler hasıl oldu. Havada öyle derin bir sükun vardı ki bu gulguleyi canımız kulaklarımıza toplanmış gibi dinledik ve ak gökte bir vızıltı duyduk. Minarelerin üstünde iki siyah tayyare dolaşıyordu. Fakat halkın duyduğu şey ölümden kuvvetliydi. Kimse ne başını kaldırdı ne alakadar oldu. Cemal, ah dedi, keşke bombalarını atsalar ve bugünü, bu kelimesiz ahdimizi kanımızla mühürlesek. Ayşe'nin yaşları arasından gözlerinde şimşekler çaktı. Belki 50 bin siyah çarşaflının gözlerinde aynı şimşekler çakıyordu. Oradan ne kuvvetli ne teselli bulmuş bir millet gibi dağıldık. Parka giden geniş caddeden o mehip insan akıntısıyla biz de akarken Meserret Kıraathanesi'nde tanıdığım genç, toparlak yüzlü üç yüzbaşı Hayri, Salim ve Ahmet Selim bize iltihak ettiler. Hepsinin yüzleri ahalinin yüzündeki lema ile aydınlanmıştı. Vazıh bir ümit ile itimat hasıl olması için sebep yoktu. Fakat bütün millet mazlum milletlerin tacıyla tedviç edilmiş ve bunun için her insanı kendine manen zahir hisseden manevi bir teselli duymuşlardı. Milletler dostumuz, hükümetler düşmanımız olmuştu. Üç zabit Ayşe'nin elini öptüler. Onun hayatındaki faciayı mutlak duymuşlardı. O da minarelerdeki siyah bayrakların uyandırdığı huşu, vecdi uyandırıyordu. Milletin başına gelen kanlı zilletin, acı matemin canlı ve müşahhas alemi bu sakat Ayşe oluvermişti. Hep beraber yürüyerek köprüyü geçtik. Zil Kudret ve Müsellah Beyoğlu'nun Türkler geliyor diye geçirdiği paniğin asülameli ile o gün sokakları tahliye etmişlerdi. Kendi memleketimizdeymişiz hülyasını bir an için rüya gibi hissederek Şişli'ye geldik. 7 Teşrin Nisan 337. Bugün lapa lapa kar yağıyor. Yarım bacaklarım ne kadar üşüyor. Dün gece hiç uyumadım. Sultanahmet mitinginden sonra acı günleri düşündüm. O günden sonra aramızda yeşil gözlerinin matemiyle bizden bir şey ister gibi bakan Ayşe'nin kalbimizi nasıl dinlediğini düşündüm. Bizden bir şey istiyordu. Müsbet ve müthiş bir şey. Neydi? Gözlerinde kızıl siyah bir facia vardı. Neydi? Onu hepimizin muhayyilesi ayrı ayrı aradı. Tersim etti. Fakat kendinin bir gün anlattığı hikaye kadar ne basit ne de korkunçtu. Ayşe hemen hiç konuşmazdı. Arkasında ebedi siyah bir entari vardı. Sol kolu henüz beyaz bir sargı içinde, biraz açık yakasının üstünde, boynu ve siyah kesik saçları ile solgun başı eski fil dişi bir statüyle görünüyordu. Yalnız acı yeşil gözleri, kızıl büyük dudakları bu beyazlı, siyahlı kadının şeklinde iki renk namesi gibiydi. Gözleri siyah, ipek örtüleriyle yanmış İzmir'in hayalini, dudakları rengin nebatları en muhteşem renklerle tecelli ettikleri serendibin bir nevi meyvesini, ihtiraslı karanfil ve nar çiçeklerini düşündürüyordu. Bazen ona bakıyor, bu sessiz başın güzel olmadığını, ağzının fazla büyük, burnunun fazla uzun, gözlerinin fazla mahzun olduğunu düşünüyordum. Sonra her gördüğü adamda yaptığı tesire bakıyor, bu eşkal arasında kaynayan ateşin, ıstırabın etrafını tutuşturan bir nevi alev, bir nevi ışık olduğunu itiraf ediyordum. Bazen onu zavallı ıstırabı içinde gömülmüş mütevekkil bir kadın diye düşünüyor, bazen de birdenbire tutuşan sümüt nazarlarında, kudretli dudaklarında başından ayağına kadar siyah sargısı içinde onu korkunç buluyordum. Onun susması bütün deruni esrarını, ıstıraplarını gözümüzde büyütmüş, kalbimizi karıştıran bir sır ezası vermişti. İhsan, miting günü bizi arkadaşlarıyla kapıya kadar getirdikten sonra dönerken her zaman kendisine sahip görünen ayrık gözlerinde garip bir pırıltı ile Ayşe'nin çarşafının bol siyah gölgeleri içinde eve girişine baktı ve bana birdenbire siyah sır dedi. Fakat onun asıl ismini bir düşman verdi. Mitingden 5-6 gün sonra bir akşamüstü çay içiyorduk. İhsan, ben, Cemal ve annem vardı. Ayşe ikide bir de kalkıyor, çay masası etrafında bir tek kuvvetli büyük eliyle yardım ediyordu. İçimizde tabii en nazik adam, kadınlara hizmet eden adam İhsan'dı. Nihayet Ayşe'yi oturtmuş, önüne çayını hazırlamış, hatta pastasını bile kesmişti. Cemal koltukta sigara dumanlarını semaverin dumanlarına karıştırıyordu. Kapı çalındı ve bir dakika sonra Salim Hanım gümüşü kostüm içinde Bülent ve Müteazzım odaya daldı. Beni ve İhsan'ı iki sönük ve fikirsiz adam diye ihmal eder, annemi Şişli salonlarındaki mevkiinden dolayı elinin altında tutmak isterdi. Cemal'i en çok sevdiği için en çok iltifat ona oldu. Ayşe'yi ilk defa görüyordu. Selamlaştıktan sonra gözlerinde boyu kadar yüksek bir nazarla Ayşe'nin başına baktı. İddiacıların günahını böyle masum kadınlar ödüyor, dedi. Ayşe, Salime Hanım'ın varlığından bir haber görünüyordu. O, bu salona gelip giden insanlarla selamlaşır, aralarında dolaşır, fakat tavrında bir yabancılık taşırdı. Bu bir vilayet kadını acemiliğinden veyahut onları kendisine müteffik görmekten değildi. Hatta kederinin şiddetinden de değildi. Kendinde öyle derin bir samimiyet vardı ki bu insan hayallerini gözlerinin sathında daha derin bir yere sokamayacak kadar hepsine lakayttı. Ayşe'nin bu tavrı onları hem acımaktan, eğlenmekten hem de himayekar bir tavır almaktan men ediyordu. Salime Hanım Ayşe'yi hissetmedi. Ayşe onun için basit, sessiz, belki de lisan bilmeyen bir kadındı ve onun nazarında Fransızca veyahut İngilizce bilmeyen kadının mevkii olamazdı. Salime Hanım'ın Mukbir Bey'in feci akıbetine ait sözleri Ayşe'den ziyade Cemal'i ürküttü. Mavi gözleri acıyla istifhamla Ayşe'yi aradı. Ayşe'nin yüzü dalgasız, rüzgarsız bir göl gibi sakindi. Salime Hanım parlak gözleriyle hala hepimizin başının üstünden bakarak "Monşer Cemal Bey," dedi. "Burada mühim bir İngiliz muhabiri var. Memleketimiz hakkında malumat topluyor. Biz kendisine artık iddiaçı kalmadığını, herkesin İngiliz dostu olduğunu ve İzmir işgalinin aramızda yaptığı fena tesiri anlatıyoruz. Hatta İzmir'de Yunanlılar tarafından kocası, çocuğu öldürülmüş, kendi yaralanmış kibar bir kadının burada bulunduğunu söyledik. Burada toplanacağız. Ayşe Hanım ona gördüklerini anlatacak." "Ben anlatmaya muktedir değilim hanımefendi." "Zarar yok, sizi görsün. Biz de sizin ağzınızdan tercüme eder gibi İzmir faciasını anlatırız." Ayşe'nin yüzü hiç bu kadar tehlikeli olmamıştı. Solgun, yorgun teni kızıl bir dalga yayıyordu. "Benim ağzımdan bir şey anlatıldığını istemiyorum." Bu isyankar cümlenin netayicinden korkmaya başlayan Cemal, endişenak ayağa kalkmıştı. Mavi gözleri Ayşe'yi mucize gibi teskin etti. "Cemal isterse misafirler geldiği zaman ben de bulunurum," dedi. Salime Hanım köpürdü. "Hanımefendi, affedersiniz. Evvela sizi rencide etmek istemedim. Fakat memleketi bu hale sizin beyleriniz, paşalarınız getirdi. Bugün felaketten kurtulmak için medeni memleketlerin teveccühünü, merhametini celp etmek lazım. Bizim de vaktiyle kocalarımızı, kardeşlerimizi köprü başında astılar. Ne yapalım?" Ayşe, "Ben siyasiyat bilmem hanımefendi. Fakat bana kimsenin acıdığını istemiyorum," dedi. Ve ondan sonra Salime Hanım'ın uzun nutuklarına, hiddetlerine hiç mukabele etmedi. Nihayet fırtına geçti. Salime Hanım'la Cemal gelecek misafirleri tespit ettiler. Aralarında Miralay Haşmet Bey de vardı. 9 Teşri Nisani. Hala tepemden akan ızdırap ve isyanla hatırlıyorum. Odada yalnız o varmış gibi oturuyor, iskelet gibi uzun bacakları, diz kemikleriyle pantolonun altında teressüm ediyor, kocaman ince ayaklarını mütemadiyen sallıyordu. Seyrek saçlı kafası, tüy dökülmüş ihtiyar bir av kuşu gibiydi. Burnu kocaman, mütecaviz ve havada, bulanık küçük gözleri birbirine yakın mavi iki boncuk gibi hissiz hissiz bakıyordu. Fakat en bariz hususiyeti dudaklarını örten ve aşağıya sarkan rengi belirsiz bıyıklarıydı. Bu çirkin tüylerin arkasındaki ağız gülüyor mu, eğleniyor mu, konuşuyor mu belli değildi. En çok arada bir iki kazma gibi sarı dişi, yırtıcı bir istihza ile gösterilen gizli ağzı insanı işgal ediyordu. Mütekebbir, kendiyle dolu, müstehzi, zaferi başına sıçramış, daima kendi kini için yerli tabir ettiği müstemleke halkını, çizmesinin altında ezen İngiliz İmparatorluğu'nun, müstemleke zalimlerinin en cahil ve en aşağı bir en muzeci. Miralay Haşmet Bey, şakakları ağarmış sert asker başıyla dimdik oturuyor, bir paşa Wilson prensiplerinden bahsediyor, Salime Hanım, hepimize yüksekten bakan kartal başlı Salime Hanım, bu mütekebbir bir mahluk dünyanın en kadir insanıymış gibi yanında erimiş, onu mütevazi tabirlerle iknaya ve yumuşatmaya çalışıyor. Cemal konuşmuyor ve kuru, samimi gözlerinde nihayetsiz bir sabırla dinliyor. Ayşe uzakta bir şey anlamıyormuş gibi başında siyah bir örtü oturuyor. İlk defa olarak kolundaki beyaz sargı yok. Sağ eliyle sakat kolunu bir düzeltişi var ki merhamet celbetmemek için bağı takmamış olduğunu anlatıyor. Ne sıkıntılı, ne beyhude ve ne azaplı gün. Muhabir Salime Hanım'ın başıyla idare ettiği nutuklara arada bir lütfen başını sallıyor. Görünmeyen dudaklarında tehlikeli bir ıslık gibi fena Fransızcasıyla ''Nafile madam, İngiltere sizi affetmeyecektir. Çanakkale'de 60 bin İngiliz öldürdünüz.'' diyordu. ''Onları biz öldürmedik. İttihatçılar öldürdü. Mr. Cook, biz harp istemedik. İngiliz dostluğunu elde etmek için her fedakarlığa razıyız.'' Bunu Salime Hanım söylüyor. Haşmet Bey sükunla ''Affedersiniz hanımefendi, harpte memleketini müdafaa eden, dövüşen yalnız iddiaçılar değildi.'' dedi. Mr. Cook gözünde kurnaz bir lema ile ''Yani siz kolonel, iddiaçı olmadığınızı anlatmak istiyorsunuz. Hep aynı terane, paşalarınızdan kadınlarınıza kadar. Harp ilan edildiği zaman neredeydiniz? İngiliz esirlerine niye fena muamele ettiniz? Ermenileri niye kestiniz? İngilizler gibi büyük bir millete nasıl karşı çıkıyorsunuz? Bu kadar sene İngilizlerin parasını, kanını, zamanını israf ettiniz. İngiltere sizi affetmeyecektir. Haşmet Bey, Mr. Cook, İngiltere'nin bizi muhakeme etmesi için kurulmuş bir mahkemede olduğumu zannetmiyorum. Sadece suite fehümleri izaleye uğraşıyoruz. Bizimle görüşmek istediğinizi Salime Hanım söyledi. Buraya geldik, dedi. Evet evet kolonel, anlaşmak lazım. Artık eski devri kapamak, bizimle anlaşmak lazım İngiliz himayesine. Lakırdısını bitirmeden kapı açıldı. İhsan dört genç zabit arkadaşıyla girdi. Mr. Cook oturduğu yerde devam etti. Evet, İngiliz himayesini baştan başlayarak hepiniz istemelisiniz. Bakın Hindistan'a, ne mesut. Allah bizi beyaz adamdan ayırmasın diye hep dua ederler. Gerçi bu zor işi İngiltere kabul eder mi bilmem. Fakat sizin için başka türlü kurtuluş var mı? Bilhassa Çanakkale'de katlettiğiniz 60 bin İngiliz var. Samimi bir nedamet olursa belki İngiltere affedebilir. Salonda soğuk bir sükun hasıl oldu. Havada sanki sıfırdan aşağı bir brüdet vardı. Askerlerin yüzüne bakamıyordum. Salime Hanım kıpkırmızı, en nazik Fransızcasıyla ''Ah Monsieur, İngiltere'ye kendimizi muhakkak affettireceğiz.'' diye başlamıştı. İngilizler aflarını talep edenlere versinler. Birdenbire şaşırdım. İhsan en aziz bir şey tehlike içindeymiş gibi Ayşe'ye doğru gitti. Haşmet Bey, genç askerler, hatta o sivil paşa da ona dönmüştü. Söyleyen Ayşe'ydi. Yerinden kımıldamıyor, yüzünde hareket yok. Yalnız gözleri siyah daireleri içinde namütenahi açılmış, nihayetsiz bir itimadı nefs ve kudretle ve salim bir Fransızca ile söylüyordu. Odadaki etrafına toplanan hareketi görmemiş gibi devam etti. İngilizler aflarını talep edenlere versinler Monsieur. Affı zalimler değil, mazlumlar verir. Çanakkale'de dövüşürken ne asi ne esirdik. Namuslu bir millet gibi dövüştük, öldük, öldürdük. Ne zamandan beri ve hangi milletle harp edilir de mağlup olduğu zaman ona katil denilir. İngiliz kanı ile Türk kanı bir mi madam? Mikroskop altında İngiliz kanını görmedim. Rengi bizimki kadar kırmızı mı yoksa mavi mi bilmiyorum. Fakat Türk kanı ateş gibi sıcak ve kırmızıdır. Peki madam, Türk kanını tahkir etmiyorum. Yalnız kendiniz İngilizleri affettirmeye muhtaçsınız demek istiyorum. Siz bizden af talep ettiniz. Dün mütareke yaptınız, dün silahlarımızı bize bıraktınız. Bugün memleketimize hırsızları, katilleri gönderiyorsunuz ve katilleri, hırsızları tarihi bir şerefi olan büyük donanmanı simaye etti. Yeşil İzmir'i kan ve alev içinde bıraktınız. Bakın sokaklarına, üniformalı hırsızlar, katiller silahsız ahaliyi kurşunla, dipçikle öldürüyor. Her evden koltuğunda bir bohça, bir Yunan neferi çıkıyor. İhtiyarların başı taşla ezilmiş, siyahlı kadınlar mütemadiyen bu vahşi sürüden kaçışıyor. Elleri bağlı masum kafileleri süngüleyerek, yüzlerine tükürerek, kan içinde sürükleyerek gemilerinizin önünden geçiriyorlar. Haydutluğu alkışlamadığı için işte namuslu bir adamı parçalıyorlar. Bir sürü Yunan askeri onu kendi kapısının önünde bağırarak, söverek parçalıyorlar. Sırf eğlendiği için 5 yaşında bir çocuğa nişan alıyorlar. Zavallı yuvarlak küçük mahluk. Siyah gözlerinde yaşlar kurumadan kalbinden vuruldu. Nişan o kadar iyi alındı ki küçük dudaklarından anne diye bir şikayet bile çıkmadı. İhsan Ayşe'nin sandalyesinin arkasına iki elleriyle koparacak gibi tutuyor. Yüzü öyle korkunç ve gergin ki. Mr. Cook, mazlumların zalimlerden kuvvetli olabileceğini duydu mu bilmem, fakat odanın havasını fazla korkunç ve barit buldu. Tuhaf bir ciddiyetle baktı. Biraz kısık bir yılan ıslığı ile, "Bugün bana İzmir kızını dinlettiniz. Teşekkür ederim," dedi. Kimse elini uzatmadı. O, Salime Hanım'la çıkarken ben de kapıya kadar gittim. Odaya dönünce genç askerleri Ayşe'nin sandalyesi etrafında diz çökmüş buldum. Haşmet Bey ve İhtiyar Sabri Paşa da dahil olduğu halde İzmir kızına kılıçlarını vakfediyorlardı. İhsan'ın biraz kısık sesini duydum. Her azamız kopuncaya kadar İzmir yolunda kılıcımızı kınına koymayacağız. Deminki kavi Muzaffer Ayşe aciz bir çocuk gibi, zavallı bir ana gibi hıçkıra hıçkıra ağlıyordu. Ne oluyorsunuz dedim. Milletin bizim gibi gayri müsellah kısmı kılıçlardan daha çok. Harp bitti. Medeni sulhün nimetini bize Mr. Cook anlattı. Bunun üstüne çay içmez misiniz? Bunu kağıt kokları ve daire söyledi. Ayşe, ben hepsinden daha aşağı yüzü koyun yattım. İçimden haykırdım. Her azam kopuncaya kadar Ayşe. Sen duymadın, bilmedin. Yeşil gözlerinde yaş kurudu. Bana merhametle baktın. Hala bilmiyorsun. Bak iki bacağım koptu. Fakat dövüşmek için iki kolum daha var. Aç gözlerini Ayşe. Alnındaki kırmızı yarayı kaldır. Yanında yatan şehitten, etrafındaki ölenlerden ben aşağı değilim. Ben de senin için, İzmir için her azam kopuncaya kadar vuruşacağım. Ayrı ayrı eve taşınıyor. Mr. Cook'un, Salime Hanım'ın artık hayatımızda yerleri kalmamıştı. Zabit arkadaşların hepsinde İzmir'e gitmek için bir humma başlamıştı. İstanbul'da garip bir ihtilal havası esiyordu. Herkes İzmir ailesinin içine gitmek istiyor, herkes gidebilecek vasıta, kendini gönderecek merkez arıyordu. Muhabirlerle konuşmak, çay ziyafetinde propaganda yapmak yalnız mektepliler ile Şişli hanımlarına kalmıştı. Aynı zamanda İzmir'in müdafaa-i hukuku diye bir propaganda bürosu teşekkül ediyordu. Bütün bunlar arasında benim ev hayatımda da bir tebettül vardı. Salime Hanım, kocasının dostları bizim salonu birer birer terk etmişlerdi. Bu annemi endişeye düşürüyordu.